yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Enver Baytan. Enver Baytan Hoca'yla Kürsi Merhamet Yeridir.
Sultanahmet Meydanı'nın bir köşesinde küçük bir cami vardır. Kubbesiz olduğu için genellikle çevredeki binaların bir parçası gibi görülür. Ayasofya'nın komşusudur. Dolayısıyla Ayasofya'nın yıllar süren hüznünü onun kadar anlayanı zor bulunur. Sultanahmet'in coşkulu cemaati ile Ayasofya'nın cemaatsizliği arasında bu küçük cami sevinçle hüznün ortasında kendine göre bir dünya bulmuştur. Caminin cemaati genellikle çevrenin esnafı, matbaa işçisi, ustası, çırağı ve mukimleridir. Bir de Enver Baytan aşıkları. Cami cemaati 25 yıl adını Yere Batan Sarayı'ndan alan bu küçük caminin mihrabında bağırmadan eğiten, şefkatle eğiten, nükteyle eğiten bir hoca efendiyi görürler. Hoca efendi genellikle mihrapta konuştuğu için adeta cemaatiyle iç içedir. Hoca efendinin vaaz üslubu da bu iç içeliği pekiştirir. Aslında imam olduğu halde vaazlarıyla tanınır. Yani hem namazda öndedir hem cemaatinin eğitiminde. 25 yıllık hizmet Enver Baytan Hoca ile bu camiyi bütünleştirmiştir. Onun için hoca kendisini Enver Baytan Yere Batan diye tanıtırken bu bütünleşmeden memnun olduğunu da ihsas etmiş olmaktadır. Gözlerinde, dudaklarında hep o sevimli, zeki gülümsemeyle davetimizi kabul buyurup dergi idarehanemizi teşrif eden Enver Baytan Hoca ile sohbetimiz bu küçük camiden başlıyor ve gerilere uzanıyor. İlk sorumuz şu: Enver Baytan Hoca nasıl yetişti? Hoca, dünyaya gelişlerinden İstanbul'a Yere Batan Camii'ne gelişlerine kadar olan süreyi kilometre taşlarıyla özetliyor.
Biz Göne'nin Ömerler Köyü'nde Hicri tarihle 1341'de dünyaya geldik. Miladi 1925. 8 yaşında hafızlığa başladık. Annemin köyünde Hafız Server Efendi isimli bir hocanın yanında. 9 yaşında hafızlığımız tamamlanmıştı. Daha sonra İstanbul'a geldik ve Gönelli Mehmet Efendi'den 1-1,5 yıl talim okuduk. O devirde Gönelli hocayı kaç defa alıp götürdüler. Bir keresinde hiç unutmam, caminin avlusunda oynuyorduk. Bir jandarma çavuşuyla iki er geldiler. Bize nereli olduğumuzu, ne yaptığımızı sordular. Biz de her şeyi anlattık. Kendimizi ihbar ediyoruz, farkında değiliz. Mahkeme günü geldi, hakimde iman vardı ki üzerinde fazla durmadı. Jandarma çavuşuna, "Okurken mi yakaladın?" diye sordu. "Hayır" deyince huzurundan kovdu, beraat dedi. İstanbul'daki tedrisat sırasında Fatih'te Dülgerzade Camii'nin odasında, Balat'ta Hacı İsa Camii'nde, Aksaray'da Muratpaşa Camii'nde kaldık. Fatih Camii'nin ikinci imamı Hafız Halil Efendi vardı. Dersi amdan ve meşayihi kurradandı. Ondan aşere okumaya başladık. Daha sonra İzmit'e geçtik. Burada da Hafız Cevdet Efendi'den tamamladık. Arapça ise Hemşinli Şevket Efendi isimli alim, muhaddis bir zattan okuduk. Sonra İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin hocalarında Seyyid Şefik Arvasi Efendi'den usulü fıkıh ve gülistan okuduk.
Enver Hoca 1949 senesinde ilk resmi görevi alıyor. İzmit'te Akça Camii'nde imam ve hatip olarak. Sonra bir imtihanla yine İzmit'e Pertev Paşa Camii'ne geçiyor. 1952'ye kadar orada kalıyor. Bu arada İstanbul'da bir imtihan açılıyor ve hoca Yerebatan Camii'nde imam ve hatip olarak göreve başlıyor. Arada kısa bir süre Sultanahmet Camii imam ve hatipliği var. Tekrar Yerebatan'a dönüyor ve 25 yıl orada hizmeti sürdürüyor. 1978 yılında emekli oluncaya kadar. Hocanın göreve başladığı zaman, ezanın Türkçe okunmaya zorlandığı yıllara rastlıyor. Acaba ezanı kendi asli lafızlarının dışında okumaya zorlanmak nasıl bir şey? Bu baskıların Müslümanlar üzerinde bıraktığı psikolojik etki ne? Hocaya bunu soruyoruz.
Efendim, eflazı biliyorsunuz. Bir kere bazı cümleler mana itibarıyla aslının yerini tutmuyordu. Kaldı ki la yecüzül ezanü bil farisiye diye bir hüküm var fıkıh kitaplarında. Ezan kendi dilinin gayrıyla caiz olmaz. İlk ezan değişikliği yapılınca İzmit'te Hasan Seyit Efendi adındaki hoca, ki hayatımda öyle konuşma kabiliyetine sahip bir hoca dinlemedim, karşı çıkmış. Bir yerde bir sünnet tayir edilirse fıkhi bir hüküm olarak söylüyorum, oraya devam etmemek vacip olur demiş. Ezan asıl haline dönünceye kadar da cemaate gelmemiş. Bayram tekbirleri bile Türkçeydi. Selavat-ı şerifeleri bile Türkçe yapıyorlardı az kalsın. Fetvasını aldılar. Fakat derlemesini yapamadılar. Selavat-ı şerifelerle ilgili fetvayı gördüm. Cumhuriyet döneminde ahkam-ı şeriata aykırı, hatır için verilmiş fetvalar vardır. Bunların tespiti ve esas ahkamıyla karşılaştırılması bu devrin ulemasının vazifesidir. Şimdi bu mümkün müdür? Yapılması zaruridir. Gelecek nesle böyle intikal etmemelidir. Bu dönemde ne adamlar ceza aldı? Gönen'de cuma günü bir kişi iç ezanı okuyor, Allahu Ekber diye başlıyor. Hem de hükümet konağının yanındaki camide. Ezanı hızlı hızlı okuyor, ayakkabılarını alıp kaçıyor. Aynı şahıs başka bir gün minareye çıkmış, başlamış ezana. Bakmış geliyorlar, yarıda bırakıp kaçmış. Aramış bulamamışlar. Böyle birçok olay vardır. Allah rahmet eylesin. Adnan Menderes ve etrafındakiler ezanı asli lafızlarına döndürünce çarşambadaki Ali Haydar Efendi'nin ilk sözü şu oluyor: 10 Ali Haydar, 1 Menderes. O kadar memnun olmuş. Varın hesap edin çekilen sıkıntıyı. Görünüşte ezan sünnettir ama onu tayir etmek çok ağır bir mesele. Adnan Menderes kendisini halka sevdirmiş bir başvekildi. Dışarısı devletin ve halkın birbirini sevmesini istemez. Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl'ın ihtarı vardır. İhtilalden tahminen bir sene önce. Menderes, sen şu şu işleri şöyle şöyle yapmazsan, yakın bir gelecekte katiller hakim sandalyesinde, sen mazlum sandalyesinde olacaksın ve o katillere hesap vereceksin şeklinde. Kerameti zahir oldu. İleriyi gören kimseydi Necip Fazıl. Yerine kolay kolay adam bulunmaz. Kabına sığmaz bir zekaya sahipti. Mücahit adam. 15 sene hapislerde yatmış. Kötüyü kötü olarak tanıtmış. Zaman zaman ağır şeyler söyler, yazardı ama o sırada lazım.
Enver Baytan Hoca, emekli olduktan sonra 2 sene vaaz etmemiş. Camileri dolaşmış ve değişik vaizleri dinlemiş. Notlar tutmuş. Beğenilecek hususları, doğruları ve yanlışları tespit etmiş. Bunları 15 maddelik bir rapor halinde ilgililere sunmuş. Bir yanda 35 yıllık kendi tecrübesi, diğer yanda gözlemler. Bunlardan camide tebliğ konusunda altın ölçülere ulaşılmış olunmalı. O zaman hocaya kürsü terbiyesi konusunu sorabiliriz. İşte Enver Baytan Hoca'nın tespitleri ve tavsiyeleri.
Bizde hocalar genellikle irticalen konuşuyorlar. Çalışarak vaaz eden sayısı az. En münezzeh bir davayı nezaketsiz cümlelerle anlatmaya gayret edenler bile var. Kürsü merhamet yeridir, şiddet yeri değildir. O kürsüde merhamet esas olmalı. Adam hem cehenneme gitsin, sen de onu oraya sevk et. Olmaz ki, insafa sığmaz bu. Sonra umumiyette üzerinde durulan mevzuların sayısı az. 15-20'yi aşmaz. Öyle arkadaşa rastladım ki, filan camiinde dinledim, falan da dinledim, aynı vaaz. Mevzu kıt. İslam bundan ibaret değildir. Bunun sebebi de Diyanet'in o devirde vaizlerin yerini 4 ayda bir değiştirmesi. Biraz kaba düşecek ama vaiz tembelleşiyor ister istemez. Ne kadar alim olursa olsun bir vaiz bir gün çalışmadıkça bir saat vaaz edemez. Sonra konuşma adabı, vaaz usulü bilinmiyor. Nerede ne söylenir, ne zaman söylenir? Sözü kıvamında ve ihtiyaç varsa söylemek çok önemlidir. Konuşmakla konuşmamak söze göre müsavi ise sözü söylemeyi terk sünnettir. O semtin söylenen şeylere ihtiyacı olması lazım. Vaaz deyip geçiyoruz. Aslında zor bir sanattır, talebe değil karşındaki. Tahsillisi var, tahsilsizi var. Konuşma sanatı en zor sanat. Dil meselesi çok önemli. Osmanlılar zamanında bir ara çok ağdalı bir lisan kullanılmış. Ne bileyim, meşrutiyeti mukaddesimizin tesiri fayazanesi gibi ifadeler. Halk anlamıyor tabii. Cevdet Paşa'da daha sade bir dil var. Allahu Teala meleklere "Adem'e secde ediniz" deyip buyurdu. İşte bunu herkes anlar. Şimdi dili yine anlaşılmaz hale soktular. Kürsülerde kelimelere çok dikkat edilmeli. Uydurma kelimeler kürsüye gelmemeli. Gençlik de kendi lisanını bilmeli. Suni dil olmaz.
Hocadan merhamet konusunu biraz daha açmasını rica ediyoruz.
Merhamet Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından. Cenab-ı Hak Erhamürrahim'indir. Ahkâm-ı ilahiyi anlatmak üzere kürsüye giden zat da bu vasfı unutmamalı. Şaşırmış olanlar, yola girmesi gerekenler kürsüde anlatılabilir. Fakat münasip bir lisanla, sövüp sayarak değil, sert lisanlardan ruh hoşlanmıyor, nefis hoşlanmıyor. Gazetelerde bir şey okuyoruz, canımız sıkılıyor, çıkıp kürsüye öfkemizi orada alıyoruz. Çok yapıyoruz bunları. Sebebi yetiştirilmemizdeki eksiklik olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bugün bizim karşılaştığımız çirkinliklerin daha şiddetlisi vardı. Bugünküler gene hafif kalır. Buna karşı Resulullah'ın bir tebliğ usulü var, bir davet usulü var. Davetten sonra icabet edenleri kabul etme ve idare etme usulü var. İcabet etmeyenleri de idare etme usulü var. Kabul etmiş gözükerek ashab içine karışanları da idare etme usulü var. Bunların hepsi öğretilmiştir. Bize kemaliyle öğrenmek ve tatbik etmek düşer. Ama öğretmeden kürsüye çıkarsanız orada her türlü hata işlenir. En az ayda bir vaizler, müftüler, vaaz eden imamlar semt semt bir araya gelmeli, değerlendirmeler yapmalıdır. Kürsü yetişecek yer değil, yetişmişlerin yeridir. Önce yetiştirmeli, başka yerde denemeli, dinlemeli, oraya çıkacak hale gelmeli.
Hocanın tebliğ çalışmalarının bir yönü neşriyatla ilgili. Baytan Hoca bizim sahamızda kitapçılığın falan olmadığı bir tarihte İslam'da Vasiyet adı altında bir kitapla başlamış yayıncılığa. Sonra Hristiyanlaştırma Teşkilatına Cevap adıyla bir kitap ve sonra başka kitaplar ve meal çalışmaları. Hoca tercüme ve meal konusunda bir hayli gayret sarf etmiş. Ta Hasan Basri Çantay hocayla birlikte tercüme usulleri üzerinde çalışmaları var. Hoca Hasan Basri Çantay hocadan bir hayli yararlanmış. Mesela Arapça bir metin. Bunu tercüme edeceksiniz. Arapçası belli. Türkçe ifadeye neresinden başlanır, nereye virgül konur, noktalama işaretleri nasıl yerleştirilir, metne sadakat esastır ama mana anlaşılmıyorsa açıklama cümlesi nereye konmalıdır? Zahirde izafe yok da manada izafet varsa parantez içinde nasıl gösterilir? Bütün bunları Çantay Hoca'dan örneklerle gördük diyor. Soruyoruz. Tercüme eserlerle ilgili bir incelemeniz var mı? Çünkü yeni nesil İslam'ı genellikle tercümelerden öğreniyor. Hoca bu konuda bir hayli düşünmüş, değerlendirme yapmış, metne sadakatle sadece manayı gözeten tercüme usulleri içinden metne sadık kalmayı tercih ediyor. Mahir İz Hoca'ya göre metne sadık mühim değildi. Diyanet meali ona göre hazırlanmıştır. Mana esas alınmıştır. Riyaseti Mahir İz Hoca yapmıştır, diyor hoca. Kendisi metne sadakati öne alan Hasan Basri Çantay'ın metodunu tercih ediyor.
Ne olursa olsun Hasan Basri Çantay'ı haklı gibi geliyor bana. Niçin? Tekrar o lisana çevrilse biraz fark eder ama aşağı yukarı o kitap ortaya çıkmalı. Eğer öbürüne kayarsanız o kitabı ortaya çıkaramazsınız. Bu cihetten tercümelerde fazla muvaffakiyet görülmemektedir. Bir gün Beyaz Saray'da oturuyoruz. Bir kitap gördüm. Mütercim, Babu Sılatir Rahim ifadesini merhamet babı diye tercüme etmiş. İçerisini ne yaptı bilmem. Bu konuda kitapçılara, neşriyatçılara arz ettiğimiz 5 maddelik tespitimiz var. Mesela tarihten muteber kişilerin eserlerini ehliyetsiz kişiler tercüme edip piyasaya sürüyor. Oradaki yanlışlar o zata mal ediliyor. Öte yandan sakat fikirli şahısların kitapları hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan, tashihler yapılmadan tercüme edilip basılıyor. Sonra tekrar tekrar aynı eserler basılıyor. Biri başlamış tercüme etmeye, yarılamış, bakıyor ki kitap piyasada. Bize göre kitapçılar hem kitap basmalı, hem para kazanmalı, hem sevap. Bugünse günah kazandıracak kitaplar basılıyor. Geçenlerde Ebu Zer Gifari radıyallahu anh ile ilgili bir kitap çıktı. Ali Şeriati'nin. Ebu Zer radıyallahu anh sosyalistmiş. Terbiyesizliğe bakın. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, efendilerimize ölçüsüz laflar. Yani bırakın günahı, iman nerede? Kim Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatabilir?
Hocam bu bir akım gibi geliştiriliyor şimdi. İslam'ın büyük alimleri önce saldırıya uğradı. Arkasından sahabiler, arkasından sünnet. Güya bunlar sorgulanıyormuş. Sorgulanıp saf dışı bırakılıyormuş. Bütün bunlar da tek kaynak Kur'an parolasıyla yapılıyor. Mealcilik bunun bir boyutu. Belki de Kur'an tek kalınca onun sorgulanması başlayacak. İslam adıyla yapılan bu propaganda hakkındaki değerlendirmeleriniz neler?
Sünnetin olmadığı yerde Kur'an olmaz. Ashabın olmadığı yerde de peygamber olmaz. Niçin? Çünkü anlaşılmaz. Peygambere nasıl uyulacağını ashabtan öğrendiler sonrakiler. Direkt peygamberden öğrenemeyiz. Peygamberin aile hayatı var. Ashab içinde ashaba öğrettiği hayat var. Kur'an-ı Kerim'i de ancak sünnet anlatır. Malumunuz ayeti ayet tefsir eder. Ayeti hadis tefsir eder. Sünnet yok dediğiniz zaman Kur'an nasıl anlaşılacak? Bunlardan birisiyle karşılaştım. Bazı ayetleri okudum, içinden çıkamıyorlar. Mesela borçlanma ayeti. Borç alıp verdiğiniz zaman hemen onu yazınız buyuruluyor. Mealen. Açık bir emir bu. Çünkü fektübu ifadesinde F var. İkinci bir ayet oruçla ilgili. Ey iman edenler! Üzerinize oruç yazıldı. Bir cümleyi ihbariye. Haber cümlesi. Haberiniz olsun. Bir oruç var, tutarsanız iyi olur gibi bir mana. Çıkar bakalım hükmünü, hangisi farz, hangisi vacip veya mübah. İçinden çıkamıyorlar. Madem çıkaramıyorsun hükmünü, çıkaranın sofrasına otur. Ahçı değilsin. Kaldı ki en büyük alimler oturmuş o sofraya. Sen kimsin? Bunlar birer hastalıktır, cereyandır. Kapılanları kurtarmak lazım. Ara sıra bir araya getirmek, gerekli izahatı vermek lazımdır. Merhamet burada lazımdır. Bir kişi bir kişidir. Bunlar içinde namazı terk edecek kadar sapıtanlar var.
Hocam, İslam'ı anlamadaki bu kargaşa neden? Neden bunca farklı anlayış ortaya çıkıyor?
Kitaba göre Müslüman olamamaktan ileri gelen şeyler bunlar kısa ifadeyle. Bir hoca kitaba göre hoca, talebe kitaba göre talebe ise bunlar grup haline gelmezler. Şeyh de kitaba göre, mürit de kitaba göre olursa gene grup olamazlar. Olmazlar. ne zamanki hoca kendine göre olursa talebe de hocasına benzemeye başlar. Şeyh kendine göre, nefsine göre olursa müridi de ona benzemeye başlar. Bütün bunlar birbirini tutmayacağına göre bunlar burada, onlar da orada grup olur. Kitaba göre mutedil Müslüman grup olmaz. Gönenli hocanın grubu olsaydı büyük bir gruba sahip olurdu. Muhiddin Arabi Hazretleri'nin El Emrul Muhkem adlı risalesi çok mühimdir. Orada ehli irşat, onlarda aranacak vasıflar, talibi irşat olanlarda aranacak vasıflar anlatılır. Hatırladığıma göre ehli irşadın 21 özelliğinden bahsedilir. Müritte ise 17 özellik aranır. Şimdi Şeyh Efendi'ye bir talip gelir de intisap etmek isterse ona ilk önce ne yapılacaktır? Hücresi olacak, hücreye koyacak. Farz olan ilmi halini bilip bilmediğini yoklayacak, bilmiyorsa öğretecek. Çünkü farzı aynı olan ibadetten yoksun olan nafileye gidemez. Bu arada mizacını öğrenecek. Bundan sonra layık görürse evvelki müridanının içine alacak. Yoksa oğlum kendine başka bir efendi bul deyip yol verecek. İkincisi kendisinin fevkinde bir mürşit işitirse gidecek tanışacak. Hakikaten kendisinin fevkinde olduğunu anlarsa ikinci defa müridanını götürüp emrinizdeyiz diyecek. Muhaberesini kesmeyecek, gidip gidip istifade edecek. Bu anlayış içinde şeyhlik, müritlik olursa İslam birliği meydana gelir mi gelmez mi? Gününü de geçin. 30 sene aynı sokakta iki şeyh oturmuştur. Bu ona veya o buna gelip de birbirini ziyaret etmemişlerdir. Peki ya mahviyet nerede?
Bununla birlikte hoca, İslam cemaatinin geçen zaman içinde müsbet manada değiştiği ve geliştiği kanaatini de belirtiyor.
1949'da vaaz eden hoca efendileri cemaat sadece dinliyordu. Hoca da rahat konuşamıyordu. Şimdi cemaatin dinlemesi değişti. Evvelce cemaat dinler, işine giderdi. Şimdi ise birçok soruya muhatap oluyoruz. Günlük meseleler hakkında, ticari ve sosyal meseleler hakkında birçok soru. Halkta öğrendiğini tatbik etme arzusu, azmi var. Sonra imanı sağlam gençler yetişmiştir. Bilemediler, kapıyı kendi elleriyle açtılar.
Hocaya son olarak ev sohbetlerini soruyoruz. Hoca neredeyse her davranışıyla bir gelenek oluşturuyor. Aşağı yukarı 24 yıldır ev sohbetlerini sürdürüyor, diyor. Mektepler açılır başlar, mektepler kapanır sona erermiş. Demek daha çok gençlerin ilgilendiği bir eğitim sofrası bu. Bu sofraya devamlı katılanlar bir mektep kültürü ediniyorlar. Hoca ev sohbetlerine İslami eğitimin bir türü olarak bakıyor. Diyor ki,
bir müftü vardır. Herhangi bir Müslüman gider, ihtiyacına göre sual sorar. O da ona göre cevap verir. Fakat ona uyup uymadığını takip etmez. Vaiz böyle de değildir. Hiç kimse sormadan mevzunu kendisi çıkarır. Halka söyleyeceğini kendisi düşünür. Sonra iner kürsüden, söylediğinin tatbik edilip edilmediğini bilemez. Kendisinin de tatbik edip etmeyeceği meçhuldür. Bir mürşit vardır, o bir nevi doktor sayılır. Müritlerinin ihtiyacını yakından bilir çünkü. Araya bir başkası girmez. Onlara ihtiyaçlarına göre ve gereken dersleri verir. Murakabesi de vardır. Esas kıymeti de oradadır. Kendisinin amil olmakla birlikte örnek olması gerektiğini de bilir. Bir taraftan öğretir, bir taraftan murakabe eder. Mürşit olacak zatların irşadı her zaman lazım. Müftü onun yerini tutar mı? Tutmaz. Peki müftü de yapsın, vaiz de yapsın ama bugünkü vaki hal o değil.
Ev sohbetleriyle, kürsülerle, mürşitlerin dizleri dibindeki eğitimlerle İslam'ın yeni günleri inşa ediliyor. Enver Baytan Hoca'nın Erkam'daki kısa sohbeti hepimizin önünde güzel ufuklar açıyor.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Enver Baytan.